Ayrım 15.
Nietzsche anlamında oldukça iyi bir Avrupalı ama Sinn Féin ya da seçilmiş kişiler anlamında çok kötü bir İrlandalıyım ben. Toyluk. Oyunlarımın duysal düşleri değil, düşünsel ilişkileri, romantik rapsodileri değil, insanlık kaygılarını özendirmek amacıyla yazıldığını anlatmak için hiçbir uğraştan kaçınmadım. Mrs. Warren'ın mesleği. İzlediğim tek politika kötülüğü açıklamak ve iyilik yapmaktır. Tiyatro üstüne düşünce ve denemeler. Özelliğim herkes yanılırken benim doğru olmamdır. Hiç belli olmaz. Dürüst bir oyun yazarı olarak tıpkı bir dişçi gibi acı çektirmeden yapamam işimi. Ulusların ahlak kuralları da dişlere benzer. Ne kadar çürürse dokunmak o kadar acıtır. Blanco Posned'in ortaya çıkışı. İnsanların kafasındaki çürümüş nesneleri kesip yerine bende bulunan altınları yerleştirmek için yaşamımı yitiriyorum. Çok acıtan bir yöntem. Çığlıklar tüm basından duyuluyor. Uyuşturucu veremem ama bu işi elimden geldiğince eğlenceli kılmaya çalışıyorum. Bir dişçiye mektup. Adil olma gibi tanrısal bir niteliğimin bulunduğunu söylemedim hiçbir zaman. 90'larda tiyatromuz. Mesleğim gereği özgün düşünür denilen bir kişiyim. Benim işim yerleşik tüm inan ve kuralların ne denli geçerli olduklarını ya da ne denli yıpranmış ve yerini başkalarına bırakmış bulunduklarını sorgulamak ve denetlemek, hatta yeni inan ve kurallar tasarlamaktır. Akıllı kadının rehberi. Silahlar ve kahramanları değil, düşünür kişilerin türküsünü söylüyorum ben. Dünyanın saklı dileğini bulmak için tasarılar kuran ve o dileği gerçekleştirecek araçları ortaya çıkarmak için araştırmalar yapan ve elde ettiği araçlarla o dileği yerine getirmek için girişimlerde bulunan insanların türküsünü. Bu kişilerden olmayan herkese kendilerinden usandığımı açıkça söylüyorum. Can sıkıcı birer beceriksizdir onlar. İnsan ve üstün insan. Sahneye konmayan oyunlarımın sayısı arttıkça oyun yazarı olarak ünüm de artıyordu. Helroyd, Bernard Shaw, Cilt 1. Bazı oyunlarım sansürce utanç verici bulunmuş, müstehcen ve kışkırtıcı sayılmaları nedeniyle halka gösterilmeleri yasaklanmış ve oyunlarımın tümü de bozguncu ve mantığa aykırı olarak sınıflandırılmıştı. Oysa tiyatronun yürekli yazarlarınca modası geçmiş ve hatta aşırı erdemli bulunuyor artık oyunlarım. Herkes için siyasal sözlük. Sansür görevlilerinin her oyunum için 2 sterlin almaları bir tür soygunculuktu. Halkı benim ahlak düşmanlığıma karşı koruyorlarsa gerçekten bu hizmetin bedelini neden halk ödemiyordu? Polisler hırsızlardan değil, hırsızlara karşı korudukları namuslu yurttaşlardan bekler ücretlerini. Hoş olmayan oyunlar. Şov modası Almanya'da başladı. 4 oyunum o denli başarısızlığa uğradı. Öylesine öfke ve nefretle sahneden kaldırıldı ki, ileri eleştirmenler beni çağımızın en seçkin, en usta sanatçısı ilan ettiler. Ve oyunlarım yüzünden zarara uğramamış tiyatro sahipleri kendilerinden utanç duymaya başladılar. Forbes Roberts'ına mektup. Silahlar ve insan baştan sona öylesine yanlış anlaşıldı ki bir oyun yazarı olarak ün yapmamı sağladı. Tiyatro üstüne düşünce ve denemeler. Oyun yazarlığının ucuz duygusallıklardan yararsız şekerlemeler yapmak olduğunu sanıyorlardı. Buna verdiğim karşılık tüm entelektüel ürünlerimi insan ve üstün insan tabelası altında vitrine koymak oldu. Metasullah'a dönüş. Duyduğum gibi davranıyor, kendim olmaktan çekinmiyordum. Ama en sonunda kendimden kurtulup ağzını açmaya korkanların sesi, suskun kırık kalplerin çığlığı oldum. Evlenmek. Oyunlarımda ele aldığım kenar mahalle mal sahipleri, kuramsal özgür cinsel ilişki, sahte ipsencilik, fahişelik, militarizm, evlilik, tarih, yürürlükteki siyaset, ulusal ve kişisel kimlikler, geleneksel toplum paradoksları, koca avcılığı, vicdan sorunları, meslek düzenleri ve sahtecilik gibi konuların hepsi klasik anlayıştaki birer töre komedileri dizisine dönüştü. Bu o dönemin modası olan, hatta tiyatroda neredeyse zorunlu sayılan mekanik hilelerden oluşmuş Paris geleneği yapısına da uygun düşüyordu. Metasullah'a dönüş. Evlenip bütün bunları artık bir son vereceğim. 60 yaşlarında sağlığı yerinde, gösterişsiz, et yemez yemeklerine alışkın, kocası gezide bulunduğu zamanlarda gelen mektupları ona postalayacak kadar okur yazar. Kültürsüz bir kadın tanıyor musunuz? Sıradan görünüşlü, kıskançlık nedir bilmeyen, iyi huylu biri. Mümkünse akrabaları da bulunmasın. Sosyeteden istemem. Ömründe tiyatroya gitmemişler tercih edilecektir. Evde ayrı odalarda elbet. Ellen Terry'e mektup. Kendi sınıfımın türküsünü söylüyordum. Kılıksız soyluların, yoksul yakınların, centilmen olmayan centilmenlerin. Toyluk. Sessizliğe inananlardan yanayım. Bu konuda saatlerce konuşabilirim. Fitzeri, Harper Alıntılar kitabı. İki tür dahi vardır şu dünyada. Biri soyun tanrısal insana doğru ileri atılımıyla üretilir. Tıpkı bazen de geri atılımla maymun ataların üretilmesi gibi. İkincisinde yeteneklerden biri. Müziğe duyarlılık, kas gücü, hatta cinsellik gibi. Rastlantı sonucu bir canavarda olduğu biçimde aşırı gelişmiştir. Devler tam bu sınıfa uyarlar. Onların yüksekliğe dönük bir dehası vardır. İkinci tür dahiler eğitime gereksinim duymazlar. Becerilerini hangisi ise çaba harcamadan hemen gösterirler ve yorucu çalışmalara girişenleri küçümserler. Birincilerin işi bunların tam tersine çok zordur. 30'unda bile olgunluğa eremezler ve aşırı ölçüde eğitime gereksinim duyarlar. Ben birinci türden bir dahiyim, türümün bilincindeyim ve kusursuzluk için neler ödemem gerektiğini biliyorum. Florence Farah mektup. Birden başlayan sağanak dün saygıdeğer bir hanımefendiyle beyefendinin Covent Garden'da Henrietta sokağından geçerken evlendirme dairesine sığınmalarına yol açmış ve o anın kargaşası içinde nikah memuru onları evlendirivermiş. Hanımefendi Pine Townshend adında bir İrlandalı. Beyefendi ise George Bernard Shaw'du. Henrietta sokağı nikah memurunun bu özgür girişimi şaşırtıcı bulunmakla birlikte sonucun tatlıya bağlandığı anlaşılmaktadır. İrlandalı hanımefendi Bayan Pine Townshend'in gelirinin Corno di Bassetto'nun tüm kazancından kat kat fazla olmasının bu mutlu et yemez kişi için hiçbir önemi bulunmamaktadır. Hanımefendi Londra İktisat Okulu'na derin bir ilgi duymaktadır ve pırıltılı çift bu ortak ilgi dolayısıyla tanışmışlardır. Onlara yıllarca mutlu evlilik dileriz. Şov'un yazdığı evlenme haberi. The Star, 2 Haziran 1898. Erkekliğimin normal olup olmadığı konusunda bir kuşkun varsa kafandan hemen çıkar onu. Ne iktidarsız, ne kısır, ne de eşcinselim. Rastgele değilse bile çok sık aşk ilişkilerine giriyordum. Serüvenlerim 29 yaşında başladı. Ama bunu cinsel yaşamımın da başlangıcı saymak doğru olmaz. Yanlış anlaşılmasın. Çok ender de olsa düşlerimin bana oynadığı oyunların dışında tuttum hep kendimi hep. Cinselliğin 16 yaşında başladığını söyleyen Oscar Wilde ile doğduğu an kanının cinsellikle kaynadığını anlatan Rose, ama Madame Warren's ilk girişimde bulununca oturup ağlamıştı. Karşılaştırılınca deneyimim Rose'u doğruluyor. Oscar Wilde ise beni hayrete düşürüyor. Nasıl yaşadığımı öğrendim şimdi. 29 yaşına değin mendil attıklarında bile kadınlardan kaçan biri. O dönemden evleninceye değin beni isteyen birer bayan vardı hep. Ve onlarla her tür deneyimi edinmiş, öğrenilecek ne varsa onlardan öğrenmiştim. Bu ilişkilerin hepsi aşk içindi. Öyle şeylere ayrılacak param yoktu çünkü. İyi giyinmeyi ödeyebilecek duruma gelince de bayanların bana aşık olduğunu görmek bir alışkanlık haline geldi. Kadınların hiç peşine düşmedim. Onlar hep benim peşimdeydiler. Evlendiğim sırada bir eşe, bir fahişeyi eve kapatmış gibi davranmanın nedenli yanılgı olduğunu bilecek kadar deneyimliydim. Eşim de öyle bir yanılgıya kapılacak birisi değildi. Ve evlilik sonrasında aşk yok, pornografi ise hiç yok. Frank Harris'e mektup. 10 yıl geçtikten sonra iyice büyümüş her düşünceye, özellikle toplumun temeliyle ilgili olduğu ileri sürülenlere saldırmak, kişisel bir içgüdüdür bence. Tiyatro üstüne düşünce ve denemeler. Kendini göz cerrahisine adamış hekim dostum, bir gece görme yeteneğimi ölçüp de normal olduğu için ilgi çekici bulmadığını söyleyince bunu herkes gibi anlamında almam doğaldı. Oysa dostumun açıkladığına göre yorumda paradoks vardı. Optik açıdan olağanüstü ve çok şanslı bir kişiydim. İnsanların ancak %10'unda bulunan nesneleri doğru biçimde görebilme gücüne sahiptim. Arta kalan %90'ının gözleri ise anormaldi. Yazarlıkta başarıya ulaşabilmemin nedenini hemen anladım. Bedenimin gözleri gibi aklımın gözleri de normaldi ve olayları başkalarınınkinden değişik ve daha iyi görüyordu. Hoş olmayan oyunlar. Londra'nın en şakacı, taşkın paradoksçusu olarak alkışlanabilmem için tüm yapmam gereken, gözlerimi açıp yazın ustalığımı en etkili biçimde kullanarak olayları olduğu gibi saptamak ya da tıpkı bana göründükleri gibi anlatmaktı. Bana yapılan tek serzeniş çoktan alıştığım, bitmez, tükenmez, neden bir türlü ciddi olamıyorsunuz sorusuydu. Kısa sürede inanılmaz bir ayrıcalığa, sınırsız bir zenginliğe ulaşmıştım. Hoş oyunlar. Bazı oyunlar yazarı hoşnut etmek için yazılır. Bazıları oyuncu, yöneticileri hoş tutmak için yazılır. Bunlar en kötüleridir. Bazıları herkesi hoş tutmak için yazılır. Bazıları da tıpkı benimkiler gibi kimseye hoş gelmez. Saturday Review, 16 Kasım 1895. Benim güldürme yöntemim gerçeği açıkça söylemek. Yeryüzünün en büyük şakasıdır gerçek. John Ball'ın Öteki Adası. Durmadan öğütler verip yayımlarda bulunan tüm ansiklopedistler gibi ben de yöntemlerimin insanoğullarına hiçbir yararı olmadığını açıklamak zorundayım. Voltaire, Rose, Bentham, Marx, Mill, Dickens, Carlyle, Ruskin, Butler ve Morris'in bir araya katlanmışı da olsam, hatta Euripides, Moore, Montaigne, Molière, Bimars, Swift, Goethe, Ibsen, Tolstoy, İsa ve öteki peygamberleri de kendime katsam, tümünün omuzları üstünde durduğuma göre bir bakımı öyleyim zaten, yine de bir yararı olmayacaktı. Çünkü sorun ödleklerden kahramanlar yaratmaktan doğuyordu. Her iğrençliğe katlanabilen, her soygunculuğa göz yumabilen, her baskıya hala boyun eğebilen o ödleklere, kahramanlığın ancak duygusunu vermeyi başarabildiysek, biz kağıt peygamberleri, sanat büyücüleri, akıllı kadının rehberi. Edebiyat dehası olmak bir hastalık mıdır? Shakespeare, Walter Scott, Alexander Dumas ve ben, birer akıl hastası mıyız biz? Yola gelmez birer yalancı mıyız? İkiyüzlü birer düzenbaz mıyız? Şunu anladım sonunda. Bir masalcı olarak doğmuştum. Benim gibi birine gereksinim duyulmuştu çünkü. Bu nedenle bir hastalık değil, toplumsal bir gereksinimdi benimki. Zorlama masallar. Öteki oyunlarımın tümünde, hatta Candida'da bile, kadın kahramana duyulan ilginin bir ölçüde cinsel ilgi olmasını sağlayarak onları az çok fahişeleştirdim. Yalnız şeytanın çömezindeki erkek bu yaklaşımdan kurtulabildi. Kaptan Bransband'un dönüşümünde Lady Cecil için böyle ilişkileri hiç kullanmıyordum ve onda daha çok çekicilik buluyorum. Ve sen bir kadın oyuncu olarak bundan düş kırıklığına uğradın, öyle mi? Alan Terry'e mektup. Daha yüzeysel eleştirmenlerin beni alaycı ve acımasız bulmalarının gerçek nedeni, oyunlarımdaki kişilerin tiyatronun romantik mantığına uymak yerine gerçek insanlar gibi davranmaları karşısında duydukları şaşkınlıktır. Mrs. Warren'ın mesleği. Basın oyun yazarlarını öldürebilse daha 20 yıl önce ölmüş biri olurdum. Herold, Bernard Shaw, Cilt 3. Popüler sanat denen şeye karşı hoşgörüm yok. Popüler ahlaka saygım yok. Popüler dine inancım yok. Popüler kahramanlıklara hayranlığım yok. Hoş olmayan oyunlar. Başarıdan korkarım. Başarıya ulaşanın bu dünyada işi bitmiş demektir. Kur yapma görevini başarıyla bitirdiği an, dişisi tarafından öldürülen erkek örümcek gibi. Hedefi hiç arkada bırakmayıp her önde tutarak sürekli oluşma durumunu seviyorum ben. Başarılı kişilerle dövüşmekten de hoşlanıyorum. Saldırıyorum, kışkırtıyorum, ellerinden geleni yapmaya zorluyorum. Sağlamını yapsınlar diye. Kum şatolarını yıkıyorum ve daha neler neler. Bütün bunlar insanın kaslarını da geliştiriyor. Birçok şeyi öğrenmenin yolu da bu sanıyorum. Kimseye bir şey yaptırılamıyor karşı çıkmadan. Alan Terry'e mektup. Kendi tanıtımımı o kadar iyi yaptım ki, daha orta yaşlıyken neredeyse uçan Hollandalı gibi bir efsane kişi olup çıktım. Sofular için 3 oyun. Olağanüstü nükteci, zeki ve akıllı bir adam olduğum inancını görülmemiş bir sabır ve inatla herkesin kafasına sokmaya çalıştım. İngiliz kamuoyu artık bunu benimsemiş durumda. ve ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir güç bu inancı bir daha değiştiremez. Saçmalayan sarsağın biri olsam da genç kuşağın aydın ve özgün öncüleri karşısında duyarsız bir ahmak durumuna düşsem de ünüm zarar görmeyecek. Tıpkı Shakespeare'inki gibi körü körüne tekrarlana tekrarlana ünüm artık sağlam ve sarsılmaz temeller üstüne oturmuş durumda. Person, George Bernard Shaw. Gerçekte bir yazar olarak aşırı önemsendim. Her büyük adam gibi. Helroyd, Bernard Shaw, cilt 2. Felsefe, siyaset ve sanat alanlarında hiç umut beslememiş, hiç açlık ve merak duymamış kişilere erişilmez aklı bulunan biri gibi görünüyorum kuşkusuz. Karl Marx da seçkinliğini çevresindeki dümdüz topraklara borçluydu der Stuart Mill için. Sofular için 3 oyun. Şeytana uymaktan hiç çekinmem ben. Kendime zararlı olabilecek şeylerin beni hiç çekmediğini biliyordum çünkü. El arabası. Kadınlar güvenebildikleri için benimle dostluk kurabilmişlerdir. Ama bilir misiniz ki güvenmeleri yüzünden de bıkmışlardır benden. Kırgınlar evi. Alkol içmememin mesleğimle ilgili bir nedeni var. Yaptığım işin niteliği çok acımasız bir kişisel eleştiriye dayanır. Kendimden kolayca mutlu olabilmeme yol açan her şey işimin niteliğini düşürür. The Review of Reviews, 1908. Ben yalnızca bira yeşilaycısıyım. Şampanya yeşilaycısı değil. Candida. Hiç sigara içmedim yaşamımda. Böylesine doğaya aykırı, iğrenç sigara alışkanlığına dünyanın hayretle ve nefretle bakacağı zamanı bekliyorum. New York Herald Tribune, 14 Nisan 1946. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Koşullar beni aylaklığa zorlayınca da kendimi bir yan kesici gibi duyuyorum. Person, George Bernard Shaw. İstediğiniz kadar yüreklilik bekleyebilirsiniz benden. Ama silahlar çekilip çarpışma başladı mı, korkakların özelliğine sığınıp yatağın altına saklanıveririm. Makineli tüfekle biçilecek kadar değersiz değil yaşamım. Savaş üstüne sağduyu. Yaşıma, boyuma, ana dilime, gözlerimin rengine, kafamın uzunluğuna ve genişliğine göre sınıflandırabilirsiniz beni. Bu gerçekler anlaşılabilir ve saptanabilir çünkü. Ama eleştirmenler ve özgeçmiş araştırıcıları bir yazar olarak sınıflandırmaya kalktılar mı gülerim. Onların saptadığı ölçülerin hiçbirine sığmam ben. Herkes için siyasal sözlük. Bana karşı anlayışlı davranan tek kişi terzimdi. Her gördüğünde yeniden alırdı ölçülerimi. Ondan başka herkes önceki ölçülerin bana hep uyacağını sandı. İnsan ve üstün insan. İlle de bir etiket yapıştırmak gerekiyorsa, terminoloji açısından Fabyenci komünist ve yaratıcı evrimci denilebilir bana. Her yanına bir sürü etiket yapıştırılmış bir turist bavulu gibiyim şu anda. Zorlama masallar. Ahlaka aykırı, kiliseye karşı oyunlar uzmanıyım. Kazandığım ünü halkın ahlak kurallarını yeniden gözden geçirmesi amacıyla verdiğim savaşımla elde ettim. Özellikle yürürlükteki ahlakı ekonomik ve cinsel ilişkilere bağlamanın acıklı bir yanlışlık olduğuna inanıyorum. Ve İngiltere'de bugün benimsenen anlamıyla Hristiyan dininin bazı öğretilerini iğrenç buluyorum. Blanco Posned'in ortaya çıkışı. Benim inandığım yaratıcı evrim, uygulamada her yaşamsal gereksinimi karşılayabilmesi için insanın kendini değiştirebilmesi ve deneyler ne kadar uzun sürse, hatta ne kadar başarısızlığa uğrasa da bir atletin sürekli kaslarını geliştirmesi gibi ruhunu geliştirebilmesidir. Bu nedenle inançsız kişilere göre kötümser, içtenlikle dindar kişilere göre ise iyimser biriyim. Hem de düşler gören aşırı bir iyimser. Helroyd, Bernard Shaw, cilt 3. İnsanlar kendi iyilikleri için bile olsa beni en benimsedikleri yazar seçmeye zorlanmamalı. Alma Moriye, mektup. İngiliz halkının beni ciddi bir kişi gibi görmelerini sağlayacak kadar sıkıcı olabilmek için kendimi sınırlamayı öğrenmek ve doğal olarak da yeteneklerimi körletmek 20 yılımı aldı. Ama bazı çevrelerde bana hala kuşkuyla bakıp bakmadıklarını bilemiyorum. Helroyd, Bernard Shaw, cilt 1. Bir şey söyleyince yalnız içtenlikle söylediğimi değil, buna çok ender inanıyorlar, dile getirdiğimden çok daha fazlasını söylemek istediğimi sanıyorlar. Eşitlik savunusu. Bir öğretmen değilim ben. Gideceğimiz yolu sorabileceğiniz bir yoldaşım ancak. Size de kendime yaptığım gibi ileriyi, çok ileriyi gösterdim hep. Evlenmek. Duymam gerektiği gibi değil de duyduğum gibi konuştuğum için yermeyin beni. Hertz Magazin, Temmuz 1914. Linç edilmememin tek nedeni her sözümün alay sanılması. Tek sözcüğümü ciddiye almış bulunsalardı, toplumsal düzen çoktan tehlikeye girerdi. Pearson, George Bernard Shaw. Onurlandım, ünlendim ve zenginleştim. Ama başkaları tadını çıkarıyor bunların. Ben ise çok çalışmak ve sürekli artan sayısız budalaya şirin görünmeye katlanmak zorundayım. Bir zamanlarki gibi aşağılanmış, rezil ve yoksul olmaktan daha iyi bir durumda değilim artık. Frank Harris'e mektup. Elde ettiğim saygınlığı beni hiç eğitim görmemiş sayan, özel okul ya da üniversitede yetişenlerden çok daha iyi bir öğrenimden geçmiş olmama borçluyum. Herkes için siyasal sözlük. Bir antolojide yer almayacak kadar önemli biriyim ben. Tiyatro üstüne düşünce ve denemeler. Hiçbir şey yaratmadım, hiçbir şey bulmadım, hiçbir şey düşlemedim, hiçbir şeyi saptırmadım. Yalnız gerçek yaşamın dramını ortaya çıkardım. Tüm ön sözler. Hiçbir şey olmadı bana. Tersine hep bir şeyler olmasına yol açtım. Başkalarına ve yarattığım olaylar, kitaplar ve oyunlar biçimine dönüştüler. Kişisel 16 skeç. Şovun tüm kişileri kendisidir. Şov adına söylev veren kibirli kuklalar. Fanny'nin ilk oyunu. Ahlaka inanmıyorum. Bernard Shaw'un çömeziyim ben. Doktorun ikilemi. Bildiklerimi ve yaptıklarımı düşününce buna pek girişmem. Kendimi beğenirim. Bilmediklerimi ve yapamadıklarımı düşününce buna hep zorlanırım. Dünyanın büyüklüğünü görebilen bir sürüngen gibi duyumsarım kendimi. Herkes için siyasal sözlük. Emekliliğin tatlarını önce soylulara, sonra da yazın işçisi olanlara bırakıyorum. Borumu öttürmeyi sürdürmek isterim ben. Sofular için 3 oyun. Tüm saygın yaşlı kişilerin intihar ettiği bir dönemde hala yaşıyor olduğum için özür dileme gereğini duyuyorum. Ne var ki belirli bir amaçla yazı yazabildiğim sürece bir suikastçinin kendimi öldürme eziyetinden beni kurtarmasına değin işi pişkinliğe vurmak zorundayım. Helroyd, Bernard Shaw, Cilt 3. Charlotte bu sabah öldü. Önceki gece bir mucize oldu. Tüm acıları sona erdi. Yüzündeki buruşukluklar, kırışıklıklar düzeldi. 40 yıl neredeyse bir giysi gibi düştü üstünden. 30 saat mutluluğu ve cenneti gördü. Son nefesini verirken bir 20 yıl daha gençleşti. Şimdi yanında, içeride genç ve inanılmayacak kadar güzel. Yanına gidip onu izleyecek ve sevgi dolu sözler söyleyeceğim. Bu denli duygulanacağımı hiç düşünmezdim. Wells'e mektup. Yaşlandığımı, çocuklaştığımı, her şeyi hoş karşıladığımı itiraf ediyorum. Helroyd, Bernard Shaw, Cilt 2. Bugün ya da gelecekte herhangi bir gün yapıtlarımı okul kitaplarını alıp Shakespeare gibi bana nefret duyulmasına olanak verecek herkese sonsuza dek lanet edeceğim.